Ayrım 14.
Narsisin kendisine aşık olması, kendisini beğendiği anlamına gelmemektedir. Burada fizik değil, fizik ötesi bir durum söz konusuydu. Efsanede Narsis kendisini bir su birikintisinde görmüştü. Su, duru görü yeteneğini harekete geçirmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Ve çok eski çağlardan beri bu yöntem kullanılır. Konsantrasyon araçlarından biri olan suya bakarak kehanette bulunmak hemen hemen bütün toplumların geleneksel bilgilerinde mevcuttur. Günümüzde hala görücü medyumların bir kısmı duru görü yeteneklerini harekete geçirebilmek için bir bardak suya bakarlar. Narsisin üzerine eğildiği su birikintisi duru görü yeteneğini harekete geçirmiş ve suda gördüğü kendi yüzü değil kalpteki tanrı Dionysos'un çehresiydi. Ve bu onu aşktan çılgına çevirmişti. Görmüş olduğu Dionysos ise kendi ilahi benliğinden başkası değildi. Böylelikle en büyük sırrın kendi içinde saklı olduğunu fark etmişti. 8. Bölüm Doğu Gizemleri. Mistik dünyanın kapıları işte burada aralanmaktadır. Hint ve Tibet gizemleri yüzyıllardır insanoğlunun kafasını karıştırmış ama bu karışıklık Doğu ile ilgili birbirini izleyen araştırmaların yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu araştırmalara öncülük eden ve ışık tutan en önemli kılavuz ise yine ezoterik bilgiler olmuştur. Ezoterizm sayesinde Doğu'nun gizemleri günümüz insanının anlayışına sunulabilmiştir. Diğer ezoterik çalışmalarda olduğu gibi bu alandaki ezoterik çalışmalarda maalesef yurdumuzda yeteri kadar dile getirilememiştir. Dolayısıyla Doğu bizim için sadece mistik dünyanın bir kapısı olarak kalmıştır. Ama o aralanan kapıdan içeriye bakabilmek yurdumuzda pek mümkün olamamıştır. İnisiyasyonun dili ve dini de birdir. Dünya üzerinde yapılan tüm inisiyatik çalışmalar mevcut dinleri ve mitolojileri açıklayacak bir sisteme sahiptir. Çünkü mitolojilerde ve dinlerde geçen kapalı bilgilerin açık hallerine sahiptir. Sembollerin evrensel diliyle konuşan inisiyatik çalışmalar her ülkede aynı gerçeklere haykırırlar. Bu nedenle inisiyasyonun dil ve dil ayrımı yoktur. O tüm insanları ve tüm öğretileri bir ve aynı görür. Bu uygulamada da öyle olmuştur. Örneğin meşhur Yunan inisiyeleri Mısır'da yetişmiştir. Mısır inisiyasyonunun belli bir kısmı Tibet'te gerçekleştirilmiştir. Çin inisiyasyonları Hint'te geçmiştir. Hint inisiyasyonlarının yine büyük bir kısmı ise Kuzey Asya'da şamanik inisiyasyonlar içinde sürdürülmüştür. Endülüs'teki inisiyatik okullar bütün Avrupa'yı geliştirmiştir. Hint ezoterizmine giriş. Günümüze kadar gelebilen dünya tarihinin en eski yazıtları Doğu'ya aittir. Bunların başında Vedalar gelmektedir. Vedalar, Hinduizmin temelini oluşturur. Bunlar Hind'in kutsal metinleridir. Veda, dini bilgi demektir. Dört büyük bölümden meydana gelir. Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda ve son olarak da Yajur Veda olmak üzere. Rig Veda, özel eğitimden geçen bilge kahinler tarafından ilhama dayalı ve medyumsal tekniklerle yazdırılmıştır. Destanlar ve lirik şiirler tarzında yazılmışlardır. Atharva Veda, majik ritüelleri ve majik sırları kapsayan yazıtlardır. Ezoterizmde maji olarak geçen bu sözcük, günümüz Türkçesinde büyü olarak kullanılmaktadır. Ancak büyünün ne anlama geldiği ve gerçekte neyi ifade ettiği günümüzde tamamen saptırılmış durumdadır. Atharva, ateş rahibi büyücü anlamına gelen bir sözcüktür. Çok eskiden Atharva sözcüğü Atharva Angirashah olarak söylenmekteydi. O devirlerde Atharva sözcüğü majinin akrahipler tarafından uygulanan olumlu tarafını ifade ederken Angiralar ise majinin yıkıcı ve öldürücü kısmıyla uğraşan kara rahipler için kullanılmaktaydı. Burada büyü meselesini biraz açmak yerinde olacaktır. Büyü günümüzde çoğumuz için batıl yani boş bir inancı ifade eden bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bir kısmımız için ise ürkütücü bir takım ritüeller eşliğinde yapılan ve çoğunlukla da kötülük için Mezarlıklarda, karanlık odalarda kötü tesirleri bir başkasına yüklemek için başvurulan bir uygulamaktır. Oysa ki büyünün ilk ortaya çıkışı ve temel prensipleri bunların dışında olan bir takım bilgilere dayanır. Büyüsel işlemlerin mevcut olduğu ve büyüsel teknikler kullanılarak eski toplumlarda pek çok uygulamaların yapıldığını, yine çok eski devirlerden kalma yazılı belgelerden görüyoruz. O devirlerde büyü ve din bir arada işlevini sürdürüyordu. Hatta dinin önemli bir parçası konumundaydı. Bir örnek vermek gerekirse eski Mısır'ın Ölüler kitabında anlatılan bazı ritüeller tamamıyla majik yöntemlerin sembollerle anlatılmasından ibaretti. Kökü Atlantis'e kadar dayanan bu uygulamalar daha sonra özellikle Mısır'daki rahiplere de öğretildi. Bu bilgiler daha sonra Mısır'daki mabetlerde büyük bir özenle korunurken aynı zamanda buralarda eğitimden geçenlere de bu bilgiler öğretildi. Yine bir örnek vermek gerekirse bu bilimi öğrenenlerden biri de Musa peygamber olmuştur. Musa peygamberin bu bilgiler vasıtasıyla ortaya koyduğu majik yöntemler ve sonuçları gerek Tevrat'ta gerekse de Kur'an'da mucizeler tarzında insanlara kısmen de olsa aktarılmıştır. Majinin yani büyünün ayrıntılı açıklamalarına burada girmek istemiyorum. Bu başlı başına başka bir kitap konusu. Yurdumuzda yayınlanmış olan birçok kitap konuyu gerçek mahiyetle ele almakta son derece uzaktır. Büyü konusu yurdumuzda da çok fazla istismar edilen bir mesele haline getirildiği için yeri gelmişken birkaç söz söylemeden de geçmek istemiyorum. Büyünün sırrı bilinmeyen de gizlidir. Majinin esası evrende mevcut olan fakat açıkça herkes tarafından bilinmeyen bazı gizli kanun ve prensiplerden doğmuştur. Konuyu biraz açmaya çalışalım. Bugün evrende klasik bilimin aletlerinden ve gözlemlerinden kaçan birçok kuvvetler ve enerjiler vardır. Çok eski çağlardan beri insanlar bunların hiç değilse bir kısmını sezebilmişlerdir. Esasında maji ile uğraşmak çok büyük bir sabır, büyük bir yetenek, büyük bir irade, hassasiyet ve konsantrasyon isteyen oldukça güç bir meseledir. Böyle bir işle uğraşanların delirdiği, felç geçirdiği, ağzının ve yüzünün çarpıldığı hep anlatılan örneklerdendir. Her önüne gelenin evrendeki bu gizli güçler ve psişik yeteneklerle cahilane uğraşmaması gerektiğini yaşanan bu istenmeyen olaylar gayet iyi örneklemektedir. Bu gizli güçlere kullanabildiğiniz, onun şartlarına göre hareket edebildiğiniz sürece size yararlı olabilir. Aksi takdirde yapılan en küçük hata sizi imha edebilir. Bir ters tepki ile karşılaşıp insan kendi kendine her zaman için zarar verebilir. İşte Atharva Veda'da anlatılan büyüye ait kuralların esası bizim anladığımız anlamda kaba, bayağı bir büyücülük tarzında değil, evrende mevcut olan bazı güçlerin olumlu anlamda kullanılması amacını gütmüştür. Bu bilgilerin Hint ezoterizminde üstadlar tarafından öğretilmesi gerektiğinin ısrarla vurgulanması, konuya bilgisizce yaklaşılmasının doğuracağı tehlikelerden insanları korumak içindir. Bilinçsizce yapılan uygulamaların ters sonuçlar doğurup çevreye zararlar getireceği çok eskiden beri bilinmekteydi. Atharva Veda, tam anlamıyla majik yasalar bütünüdür. Ancak bu bilgiler her önüne gelene verilmezdi. Çünkü büyük bir sorumluluk işiydi. Çocuğun eline dolu bir tabanca vermekten daha tehlikeli görüldüğü için çok özel eğitimlerin sonunda seçilen bazı kişilere bu sırlar öğretilirdi. Milattan önce 3000 yıllarından itibaren majik çalışmalar Mısır'da ve Kal'de altın çağını yaşadı. Mezopotamya Sümer dininin de etkisiyle yaygın bir maji uygulamasına sahne oldu. Eski Yunan'da Eleusis ve Orfe tarikatlerinde bu uygulamalar hayli boldu. Teselya, majisyenlerin yoğun olduğu bir bölge konumundaydı. Homeros'un, Teokritos'un, Apollonus'un eserlerinde bunların geniş anlatımları mevcuttur. Eski Roma'da maji çalışmaları M.Ö. 451 yılından itibaren yasaklandı. Ancak majik çalışmalar gizliden gizliye sürdü. Zaman ilerledikçe majik uygulamalar kara majiye doğru kaymaya başlamıştı. Hristiyanlığın doğuşundan itibaren 3-4 asır boyunca devam eden maji çalışmaları gittikçe daha da yozlaştı. Majisyenlerin büyük bölümü kara majiyle uğraşır oldu. Ak majiyle uğraşanların sayısı gittikçe azaldı. Tüm Orta Çağ boyunca büyücüler ve kilise arasında büyük bir mücadele sürdü. 13. yüzyıldan 18. yüzyıla dek binlerce kişi yakılarak idam edildi. Tabii bu yakılanlar arasında ak maji ile uğraşanlar da nasibini aldı. Böylelikle kurular arasında yaşlar da yandı. Yani karalar arasında aklar da bilinçsizce katledildi. Majik uygulamalar Müslümanlıkta da yasak edildi. Zaten maji de o ilk zamanki konumundan bir hayli uzaklaşmış, insanların egosal çıkarlarına alet edilmeye başlanmıştı. Günümüze yakın bir dönemde yapılan ilginç bir maji töreninden örnek vermek istiyorum. Büyük okültistlerden Papus, Çar II. Nikola'nın huzurunda büyük bir maji ritüeli gerçekleştirmişti. Bu maji ritüelinde Papus Çar'ı ölen babasıyla görüştürmüştü. 5-10 dakika süresiyle babasının materyalize olmasına vasıtalık etmişti. Yani ölen babası yaşamındaki görünümüyle 10 dakikaya yakın bir süre görünür bir hale gelmiş ve oradakilerle kısa bir konuşma yapmıştı. Birçok kişinin şahit olduğu bu olay dünya parapsikoloji literatürüne girmiş en ilginç olaylardan biri olarak kabul edilir. Bu olaylardan sonra Paris'e geri dönen Papus, kendisine sorulan soruları cevaplarken, bu olayın arkasında parapsişik yeteneklerin kullanılmasının önemli bir rolü olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Böylelikle konu, parapsikolojinin araştırma sahasına girmiş ve konuyla ilgili daha sonraları yapılan araştırmalar, parapsişik yeteneklerin eski devirlerde yapılan majik çalışmalardaki önemini gözler önüne sermiştir. Kısaca özetleyecek olursak eski devirlerde sözü edilen büyüsel çalışmalarda birinci derecede önemli olan şey düşüncenin konsantrasyonu ve bu konsantrasyonla psişik güçlerin de yardımıyla ayrıntılarına özellikle girmediğim evrende mevcut bulunan bazı prensip ve kanunları harekete geçirmektir diyebiliriz. Burada düşünce enerjisinin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Siz düşüncelerinizle karşınızdakini bir kişiye olumlu etkilerde bulunabileceğiniz gibi olumsuz etkilerde de bulunabilirsiniz. Düşüncelerinizden de sorumlusunuz denmesinin bir diğer sebebi de işte budur. Dua bir konsantrasyon aracı olarak sizin düşüncelerinizin belirli bir noktaya kilitlenmesine yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla duanın da kökeni esasında basit anlamda majik bir uygulamaya dayanır. Konuyu daha fazla dağıtmadan Vedalara geri dönelim. Ancak majik yöntemler burada da karşımıza çıkacak. Sama ve Yajur Vedalar. Kurban ritüellerine ait bilgiler içerir. Bunlar da temelde majik kökenlidir. Sama ve Yajur, Veda'da anlatılan ibadetin nasıl yapılacağı, ne yenip ne içileceği, eşyaların nasıl tanzim edileceği, kurbanın nasıl kesileceği, ritüellerde nasıl ateş yakılacağı, ve bunlara benzer birçok kural daha sonraları Tevrat'ta da yer almıştır. Tevrat ile Vedalarda geçen anlatımların benzerliği son derece ilginçtir. Tevrat'ta bu konularla ilgili anlatılanların çok daha önceleri Sama ve Yajur Vedalarda da anlatılmamış olması, ezoterik bilgilerin birliğini gözler önüne sermesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Bir türlü çözülemeyen tanrılar meselesi. Diğer eski toplumların kültürlerinde olduğu gibi Vedalarda da birçok ilahla karşılaşırız. Bu ilahlar onların putperest olduklarını hiçbir zaman göstermez. İlah demek, yaradan demek değildir. Eski devirlerde yaşayan insanların inançlarını ve kültürlerini tam anlamıyla anlamak istiyorsak, başta bu meseleyi açıklığa kavuşturma mecburiyetimiz vardır. Aksi takdirde, bu kültürlere nüfuz edebilmemiz imkansız bir hale gelecektir ki günümüzde böyle bir sıkıntının özellikle yurdumuzda yaşanmakta olduğunu söylemek istiyorum. Nedense bir türlü bu konu açıklığa kavuşturulamamıştır. İlahlar, tanrılar ya da tanrı oğulları olarak geçen ifadelerin hepsi kullanıldığı yere göre değişik anlamlar ifade eder. Bunları başlıca üç grupta toplayabiliriz. 1. Bilgeleri ve büyük inisiyatörleri ifade eder. Bunlar çoğunlukla Atlantis'te yaşamış olan bilge rahiplerdir. Mitolojilerde ilahlar olarak ele alınmıştır. Thoth ve Hermes bunlar içinde çok önemli bilinenleridir. Bu grupta ele alınan ilahlar ve tanrılar aynı zamanda bazen inisiyasyondaki öğretmenleri, bazen de bu inisiyasyondan mezun olan öğrencileri de ifade eder. 2. Kozmik yasaları ifade eder. Evrende mevcut olan bazı yasaları ve prensipleri ifade eder. Yunan mitolojisinde geçen zaman tanrısı Kronos, ateş tanrısı Hephaistos, bu sınıfta ele alınan ve kozmik yasaları ve prensipleri ifade eden sembollerden sadece birkaç tanesidir. 3. Ruhsal idare mekanizmasını anlatır. Fizik dünyaların görüp ve gözeticiliği fonksiyonunu belirli bir plan dahilinde yürüten ve ruhsal potansiyelleri son derece gelişmiş yönetici varlıkların sembolik anlatımlarıdır. Dinsel öğretilerde sözü edilen Rab ve Baba sözcükleri bu grupta değerlendirilmesi gereken sembolleri içerir. Konunun bu yönü yüzyıllardır büyük bir sır olarak saklanmıştır. Ancak konunun bu yönü tüm mitolojilerde ve dinlerde kısmen açık bir şekilde insanlara anlatılmıştır. Araştırıldığında herkesin karşısına çıkmaya hazır beklemektedir. Kutsal ruh, büyük ruh, baba, Rab, İndra, Zeus, Ruhul Kudus, Yehova, El İlah hep bu grupta geçen önemli sembollerdir. Bunların hiçbiri kadiri mutlak yaradan anlamında kullanılan isimler değildir. Bu iki hususu kesin olarak birbirinden ayırmak gerekir. İşte eski devirlerde yaşayan insanların inançlarını ve kültürlerini anlatan, mitolojik ve dinsel metinlerde geçen ilahlar ve tanrılar, sözcükleri kısaca özetlemeye çalıştığım bu üç grupta ele alınmıştır. Hangi sembolün hangi grupta işlendiğini ortaya çıkartmak için karşılaştırmalı araştırmalara gerek vardır. Burada sadece konuya kısaca bir giriş yapabilmek için bu ön bilgileri vermekte yetiniyorum. Tekrar Vedalara geri dönelim. Ateş ilahı Agni ve Cehennem. Vedaların yazarları evrenin bir takım kuvvetlerle dolu olduğunu daima anlatmaya çalışmışlar ve bunu hissettirmişlerdir. Bunu yaparlarken de görünenin ardındaki görünmeyen prensiplere ve gerçeklere dikkatlerimizi çekme hünerini gayet sanatsal bir üslupla başarmışlardır. Bu sembolik anlatımları çözebilirsek anlatılmak istenen gerçeğe ulaşabiliriz. Aksi takdirde anlatılan semboller bizim için kapalı kalmaya mahkum olur ve onları sadece tabiatın bilinen kanunlarını anlatan semboller olduklarını zannedebiliriz. Örneğin Vedalarda bir Agni'den bahsedilir. Agni ikinci derecede bir ilah olarak karşımıza çıkar. Çünkü ondan önce Indra ve Vishnu vardır. Vedalarda Agni bir ateş ilahı olarak sembolleştirilmiştir. Günahları temizleyen ve insanlara tanrıların yeniden yönelmesini sağlayan bir ilah olarak anlatılmıştır. İslam'da da buna benzer ifadeler vardır. Cehennem ateşi esasında insanların günahlardan arınması için konulmuş bir ateştir. Yani insanları kurtaran bir ateştir. O şekilde sembolleştirilmiştir. Ateşin arınmasıyla olan ilgisi İslam'da cehenneme giden herkesin sonunda cennete gideceği inancında kendisini gösterir. Yani hiç kimse sonsuza dek cehennemde kalmayacaktır. İnancı bu ilintiye işaret eder. Burada cehennem ateşiyle sembolleştirilen bilgiyle Vedalarda geçen ateş ilahı, Agni'nin fonksiyonları ve insanlara ilettiği mesaj arasında büyük paralellikler bulunmaktadır. Anlatılmak istenen bilgi her ikisinde de aynıdır. Her ikisinde de kullanılan sembol aynıdır, ateş. Vedaların önemli sembollerinden bir diğeri de ilahi içki sembolüdür. İslam'da da ilahi içkilerden söz edilen semboller vardır. Cennette olanlara Kevser şarabının ikram edilmesi, aynen Vedalarda anlatılan ilahi içki Soma'ya benzemektedir. Bu içki öncelikle tanrılara kuvvet ve cesaret veren bir içkidir. Bu ilahi içkinin kudreti sınırsızdır. İnsanlar onun sayesinde tanrıların merhametini kazanır. Kur'an'daki Kevser ve Vedalardaki Soma ezoterik semboller olup, ruhsal idare mekanizmasının şuurlandırıcı ve bilgilendirici tesirlerini anlatır. Hint ezoterizminin kozmogonik sırları. Hint'in evren ve dünya ile ilgili kozmogonik inançları da yine sembolik bir dille Rig Veda'da karşımıza çıkar. Dünyanın başlangıcına dair bilgiler veren ilahilere göre evrenin bir yapı gibi mekanik olarak meydana getirildiği anlatılır. Rig Veda'nın 10. bölümünün 90. ilahisine göre evren tanrıların kurban ettiği ilk insan Purusha'nın vücudundan çıkmıştır. Başı gök, burnu hava, ayakları dünya olan bu varlığın anlatımı da İnsanın mikrokozmos, kainatı ise makrokozmos olarak anlatan İslam ezoterizmi ile büyük bir benzerlik gösterir. Rig Veda evrenin oluşumunu bir başka ilahide şöyle anlatır. Hararet neticesi önce deniz ve su meydana geldi. Sonra yaratıcı tanrı sırası ile güneş, ay, gök, yer, hava ve esiri yarattı. Yine 10. bölümün 121. ilahisi tanrılar arasındaki hiyerarşiyi ve hepsinin üstündeki yaratıcı tanrı anlayışını açıkça gözler önüne serer. Hint geleneklerinde ölüm ve ölüm ötesi. Ruhun ölümünden sonra da varlığını devam ettirdiğine inanılmıştır. Ruhun fizik bedene bağlanabilmesi için kullandığı yarı maddesel esiri bir bedenden söz edilir. Bu bedene Hint gelenekleri astral beden ismini verirler. Astral beden ruhun adeta eli ayağıdır. Ruh onunla fizik bedene girer ve onunla birlikte ölüm esnasında fizik bedenden ayrılır. Dünya her doğuşunda yine aynı astral bedeniyle fizik bedene bağlanır. Geçirdiği tüm yaşamların bilgisi yine bu bedende saklanır. Bu beden aynı zamanda büyük bir hafıza görevi de görür. Daha sonra gelen toplumlar astral beden ismini aynen kullanmışlardır. Hangi isimde anılırsa anılsın, tüm ezoterik öğretiler ruh enerjisiyle fizik enerjinin birlikteliğini sağlayan bir tür yarı maddesel esiri bir bedenin bulunduğundan hep söz etmişlerdir. Ölüm hadisesinden sonra fizik bedenini terk ederek spatyoma geçen varlık, astral bedenini oluşturan maddelerin titreşimsel özelliğine uygun bir ortamda kendine bir yer bulur. Bu nedenle tüm inisiyatik öğretilerin temelinde olan çalışma, Hint inisiyasyonunun da temelini oluşturur. Bu temel çalışmada astral bedenin temizlenme çalışmasıdır. Hint geleneklerinde ifade edilen Agni'nin görevi buydu. Ateşle sembolleştirilen Agni, yüksek seviyeli enerjiler demektir. Bu yüksek seviyeli titreşimlerle astral bedenin temizlenmesi hedeflenmişti. Yani mitolojik anlatımlarında ifade ettikleri bir safhadan diğer bir safhaya geçecek, kimsenin ateşle temizlenmesi, cehennemden geçmesi bunu anlatır. Yüksek seviyeli enerjilerde astralin temizlenmesi. Ateş ve Agni işte bunun sembolüydü. Hint geleneklerine göre ölünün ruhu yukarı havaya doğru babaların geçtiği yoldan ezeli aydınlıklar ülkesine gider. Ölünün cesedinin yakılışına Agni rehberlik eder. Göğe gelen ruh öte alemde astral bedenleriyle varlıklarını sürdüren başka ruhlarla karşılaşır. Ölü bu dünyayı bırakınca günahkarları yakan fakat iyilerin geçmesine müsaade eden iki ateş arasından geçer. İyiler yollarına devam ederler, kendi benliğini bilemeyenler ise fena ruhların karanlık dünyasına giderler. Bu bize İslam ezoterizmindeki Sırat Köprüsü'nü hatırlatmaktadır. Sevap işleyen iyilerin cennete, günahkar kötülerin cehenneme gidişi. İslam ezoterizmi ruhların tekrar doğuşlarını açıkça ifade etmez, üstü örtülü bir şekilde dile getirir. Bu tekrar doğuş bilgisinin Kur'an'da da üstü kapalı bir şekilde verilmiş olmasından dolayıdır. Tekrar doğuş sadece Sufi tarikatleri gibi özel eğitime alınmış müritlere çok sonralara açıklanırdı. Hint geleneklerinde ise bu bilgi İslam ezoterizmine oranla daha açıktır. Hint gelenekleri öte dünyada iyilerin yollarının daha sonra ikiye ayrıldığını söyler. Bu inanç Upanishad'larda özetle şöyle anlatılır. İyilerin karşısına daha sonra iki yol daha çıkar. Biri ulu ruhu bilenlerin yoludur. Bu yol Brahma'ya gider. Bilgisi noksan olan iyiler ise göğe giderler. İyi işlerinin karşılığını görüp tükenince tekrar dünyaya doğmak için geri dönerler. Ruhların tekrar doğdukları açıkça belirtilmiştir. Ne var ki burada kullanılan bazı semboller daha sonraki toplumlar tarafından bir türlü anlaşılamadığı için tenasüh denilen yanlış bir anlayışın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.